Merhaba herkese, ben Emre Onar. Yurt dışında farklı ülkelerde yaşayan Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine konuştuğumuz Transfergo'nun destekleriyle Bir Gidene Soralım'a hoş geldiniz. Transfergo, uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle çok hızlı, hatta aynı gün içinde uluslararası para transferi yapabileceğiniz bir mobil uygulama. Üstelik Transfergo'yu kullanmaya başlayan her arkadaşınız için 22 euro ödül kazanabilirsiniz. Bu bölümde Karadağ'a gidiyoruz ve yaklaşık 2 senedir orada yaşayan Gülşah Çetin konuğum. Bir gün mesaj kutumda podcastleriniz ile bana ışık oldunuz diye bir mesaj alınca çok şaşırdım. Gülşah, tüm bölümleri dinlemeye geçtim. Bazı bölümleri ikişer hatta üçer kez dinlemiş ve podcastlerden aldığı ilhamla da İnternette gördüğü bir iş ilanına neden olmasın diyerek başvuruyor ve 2020'de Karadağ'a taşınıyor. Buradan hatta ona ilham verdiğini söylediği Gökhan Kutluer Mimoza ve Pınar Kılavuz'a da selam göndermiş olalım. Gülşah, Afyon Kocatepe Üniversitesi hukuk mezunu bir avukat. Bir yandan eğitim hayatını Anadolu Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde de devam ediyor. Bir yandan da Karadağ'a taşındığı işi bıraktıktan sonra kendi şirketini kurarak hukuk, gayrimenkul ve yatırım danışmanlığı yapıyor. Ayrıca Karadağ'da yaşadığı deneyimlere dair farklı yazılar da yazıyor. Gülşah ile son yıllarda turizm anlamında atağa geçmiş olan, AB üyesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen bu farklı Balkan ülkesine beraber konuşacağız. Bakalım Podgorica'da, Karadağ'da hayat nasılmış? Merhaba Gülşah, hoş geldin.
Merhaba Emre, hoş buldum.
Valla katıldığın için teşekkürler. Bu mesajların da bayağı beni heyecanlandırmıştın. Yurt dışına taşınmak hep aklında var mıydı? Bir gidene soralım, burada ne kadar rol oynadı? Çok merak ediyorum açıkçası.
Açıkçası yurt dışına taşınma fikri böyle çocukluğumdan beri galiba en büyük hayallerimden biriydi. Ne zaman hatırlamıyorum ama böyle ilkokul yıllarımda bir yerde böyle ya Disneyland broşürü gördüm ya da onun reklamını gördüm. Ha, o zaman kafama yazdım. Aa, Disneyland. Sonra Disneyland nerede? Paris'te. Paris nerede? İşte Avrupa'da derken Avrupa ülkelerine karşı bir ilgim oluştu. Daha sonra ilerleyen zamanlarda üniversite eğitimimde hukuk okumak istiyordum ama bunu Almanya'da yapmak istiyordum ama maalesef yapma imkanım olmadı. Devamında da şöyle bir karar aldım eğitim hayatımın ilk yıllarında. Tamam, lisans eğitimimi Türkiye'de tamamlayayım ama ben master için Avrupa'ya gideyim. Hani orada tamamlayayım master'ımı. Bu şekilde planlar yaparken üniversitenin son sınıfında hani bunun için artık işte vize gereklilikleri, dil okulu şeklinde bir çalışmalara başladım ve Almanya'dan vizemi aldım. Mezun olup gitmeyi bekliyorum. Bu şekilde bir prosedür işledi benim için ama bu süreçte bence bütün dünyadaki herkesin planlarını alt üst eden bir şey oldu. Tabii ki koronavirüs. Koronavirüs sebebiyle biz bu planları erkek arkadaşımla birlikte yapmıştık ve ertelemek durumunda kaldık. Artık bu rafa kalktı ve benim için açıkçası büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bu süreçte Türkiye'de kalmaya karar verdim ve avukatlık stajımı tamamlayacaktım. Ama staj yaparken de bir yandan diyordum hani ben bu bir sene boyunca bir şeyler yapayım, düşüneyim ki hani ileride bir şeyler olsun. Ama çok böyle boşlukta hissediyordum. O sırada senin podcastlerin benim yardımıma yetişti diyebilirim. Böyle staj yaptım, ofise giderken her sabah abartmıyorum kulaklıklarımı takıyordum ve yürüyerek gidiyordum genelde. Sürekli dinliyordum. Hani o yüzden bir motivasyon kaynağı oluştu benim için. Daha sonra da araştırmalarımızı yaparken hani bütün ülkelerin konsoloslukları vesaire kapalı, uçuşlar kapalı derken biz o erkek arkadaşımla şöyle bir karar verdik. Tamam, hani biz de isteyen ülkelere gidemiyoruz. Bütün dünyada bir belirsizlik var. O zaman biz de bize istemeyen bir yere gidelim, ona göre bir araştırma yapalım şeklinde bir yol izlemeye karar verdik. Araştırmalarımız neticesinde de hani Karadağ bize coğrafi olarak da yakın bir ülkeydi. Açıkçası daha önce ziyaret etmememize rağmen internetten gördüğümüz fotoğraflarını da beğendik. Tesadüfen de Karadağ'da hani gönüllü faaliyetlerinde olduğu bir iş bulduk. Bu süreçte erkek arkadaşım benden 2 ay önce Karadağ'a gitti, bir kontrol etti. Hani biz burada yapabilir miyiz, ileriye yönelik faaliyetlerimiz olur mu diye. Bu iş böyle olunca da hani 2 ay geçti, o kaldı biraz. Hadi sen de gel dedi ve benim Karadağ'a taşıma maceram böylece başlamış oldu.
Bayağı yani aslında Karadağ'ı hiç görmeden taşınmış oldunuz. Bir bakımdan da macera. Peki ilk zamanlarda mesela taşındığınızda şaşırdığınız ya da çok zorlayan bir şeyler olmuş muydu? Yani bilmiyorum, nasıldı o ilk zamanlarınız? Oraya direkt Podgorica'ya mı taşındınız?
Yok, ilk başta şöyle biz, ilk başta Tivat'a taşındık. Tivat'ın kendi içerisinde böyle küçük bir yarım adası var. Bu yarım ada böyle bir tarafı Körfez'e bakıyor, bir tarafı da Adriyatik Denizi'ne bakıyor. Ve Covid döneminde taşındık. Böyle bir yarım ada aslında doğal güzellikleri anlamında rüya gibiydi. Böyle 10 dakika yürüyorsun, işte Körfez'desin, 10 dakika yürüyorsun, Adriyatik Denizi'desin ve Covid'i hiç hissetmeden normal olarak hayatına devam edebiliyorsun. O yüzden inanılmaz güzeldi ve ilk evimiz de böyle bir Karadağ'da çok ünlü taş evdi. O yüzden inanılmaz güzel anılarımız var orada.
Ya güzelmiş. O zaman Tivat'ta yaşadınız. Şimdi Podgorica'da. Arada başka yerde yaşadınız mı?
Yaşadık. Toplam 3 şehir oldu. İlk başta Tivat, daha sonra Budva, daha sonra da Podgorica. Podgorica'ya yaklaşık 3 ay önce taşındım. Yani aslında Podgorica'da yeni sayılırım. Ama yine de burada da güzel deneyimlerim oldu.
Aslında 3 farklı şehirde yaşamış olman da güzel oldu. O yüzden hani üçünü de eminim kıyaslıyorsundur kendi kafanda da. Bize bir anlatabilir misin? Hani bu şehirleri bilmeyen birine nasıl anlatırsın? Üçünün arasındaki farklar nasıl? Yani Karadağ aslında çok büyük bir ülke değil. O yüzden mesela bu üç şehir arasında sence kültürel olarak ya da şehir olarak büyük farklar var mı? Senin en çok yaşamayı sevdiğin hangisi oldu şimdilik?
Ya Karadağ dediğin gibi çok küçük bir ülke, böyle 20 dakika sonra da şehir değiştirebiliyorsun. Hatta ben şu an Podgorica'daki evimden 25 dakika sonra Arnavutluk sınırında olabiliyorum. Ben de açıkçası bu küçük olmasını çok seviyorum. Tek tek bunları inceleyecek olursak, açıkçası benim en favorim, ilk göz ağrım Tivat oldu. Tivat'ta yaşamanın en güzel yanı bana kalırsa daha böyle yeşilliğin iç içe olması ve Tivat'ın böyle daha geniş bir alana yayılıyor olması. Ben Tivat'ı galiba en çok Tivat'ı seviyorum. Budva çok turistik bir yer. İnanılmaz derecede. Kışın sokaklar bomboş ama yazın adım atacak yer yok. Ya bu açıkçası bizi çok yoruyordu. Araba park yeri bulamıyorduk, zorlanıyorduk. Normalde şehrin nüfusu 20 bin, 15 bin ama kışın yaşayan yok denilebilir ama yazın bu nüfus 4'e, 5'e katlayabiliyor. Podgorica'da Karadağ'ın başkenti, hatta bir istatistiklere ve anket çalışmasına göre Avrupa'nın en sıkıcı başkenti seçilmiş ama ben buna kesinlikle katılmıyorum. Burası başkent, hani bürokratik işler buradan yürüyor ve neredeyse ülkenin yarısı nüfus olarak burada yaşıyor. O yüzden her şeye ulaşmak daha kolay. Açıkçası bizim işlerimizin daha kolay yürümesi ve hayat standartlarımızın biraz daha yükselmesi ve her şeye daha kolay erişebilmemiz için şu anda Podgorica'yı tercih ettik. Ama turistik amaçlı ve gezi amaçlı kesinlikle Budva, Kotor, Tivat diyorum. Başka da bir şey demiyorum.
Avrupa'nın en sıkıcı başkenti seçilmesi enteresan bir bilgi oldu gerçekten. Neden öyle acaba? Hani tahmin edebiliyor musun neden böyle olduğunu? Sen çünkü ben hiç buna katılmıyorum diyorsun.
Ben katılmıyorum çünkü Karadağ festivaller ve karnavallar ülkesi, kendini öyle tanıtıyor dünyaya ve vahşi güzellik olarak tanıtıyor. Karadağ'da her ay her farklı şehirde sürekli bir işte festival ve etkinlik var. Burada da geçtiğimiz günlerde bir ay boyunca mesela bahar pazarı vardı ve her gün konserler vardı. Onun yanında şehrin içinden güzel bir nehir geçiyor ve kollara ayrılıyor. Bunun etrafında büyük parklar var. Şikoder Gölü var burada, çok güzel. Onun etrafında kamp yapılacak yerler var. Açıkçası benim hayattan beklentilerimi karşıladığı için bana sıkıcı gelmiyor. Bence burada insanın hayattan beklentileri devreye giriyor. Ben böyle düşünüyorum.
Evet, haklısın aslında. Birazcık da hayattan nasıl bir şey bekliyorsun, ona göre aslında deneyimlerin şekilleniyor. Bunu aslında başka konuklarımda da görüyorum. Yani aslında sık sık dile getirilen bir konu. Ve konuklarım da aslında kendi bakış açılarından burada deneyimlerini paylaşıyor. Atıyorum, sanırım Prag'daki konuğum demişti. Hani Prag'ı belki başka bir insan sevmeyebilir ama onu mesela hayattan beklentilerini karşılıyordu. Ve çok mutlu orada yaşamaktan ama belki daha da sakin bir şehir hayatı isteyen birini mutlu etmez ya da daha büyük bir şehir hayatı isteyeni de mutlu etmeyebilir. O yüzden aslında belki yurt dışına taşınırken beklentilerin ne olduğunu kafada biraz oturtmak ya da birkaç yeri görüp hani daha bir anlamak mantıklı olabilir gerçekten. Peki genel olarak Karadağ ülke olarak düşündüğümüzde Karadağ'a dair seni zorlayan bir şeyler olmuş muydu ilk etapta, alışma sürecinde?
Beni zorlayan en büyük konu kesinlikle ülkedeki yavaşlık. Yani ülkedeki yavaşlık nasıl tanımlanır, nasıl anlatılır bilmiyorum ama birkaç örnek vereceğim. Mesela iş anlamında bir toplantınız ve görüşmeniz var. Saat 3'te diyorsunuz. Kişi saat 5'te geliyor ve bu onun için çok önemli bir şey değil yani. Onun için 5'te gelmek normal. Her şey çok yavaş ilerliyor. Bu bürokrasiden günlük hayata, işlere kadar, hatta Karadağlılar bunu kabul ediyor ve bununla ilgili kendileri bir tembellik olimpiyatları, tembellik yarışmaları düzenliyorlar kendileriyle dalga geçmek için.
Nasıl yani?
Her sene düzenli olarak o yapılıyor ve bunun karşılığında da hani küçük bir para ödülü veriyor. Beni en çok zorlayan nokta bu hayata adapte olma noktasıydı. Çünkü biz Türkiye'de gerçekten hızlı yaşamaya alışkınız. Ya biz kasiyeri bile beklerken hadi hadi moduna giren insanlar olduğumuz için bu yavaşlık beni çok zorladı.
Akdeniz ruhu demek Karadağ'da da var. Yani İtalya'da da insanlar bunu diyor. İspanya, Yunanistan, o Akdenizliler genel olarak yavaş yaşamayı şiar edinmişken biz Türkiye'de nedense böyle bir acelecilik, kanımız daha deli akıyor. Bu denir artık. İlginç. Peki 2 yıldır neredeyse, yani 2 yıla yaklaşıyorsun, Karadağ'da yaşıyorsun. En sevdiğin yanları neler Karadağ'daki hayatın?
Ben Karadağ'ı kendi fikrimle şu şekilde tanımlıyorum. Eğer ki siz 2000'li yılların başındaki Türkiye'yi yaşamak istiyorsanız bunun için biçilmiş kaftan Karadağ. Neden mi? Çünkü hala sokakta çocuklar oynuyor. Doğal güzellikleri ve keşfedilmeye bekleyen yerler var. İşte Starbucks, McDonald's gibi zincir markalar henüz burada yer almıyor ve her şey yerel ve lokal. Ben bu durumu çok sevdiğim için Karadağ'da yaşamayı seviyorum böyle. Sevdiğim yanları doğal güzellikleri. Az önce de söylediğim gibi ülke çok küçük ve her yere ulaşım çok kolay. Balkan ülkelerine 1 saat, Avrupa'ya 3 saat, 5 saat gibi işte mesafelerle gidebiliyorsun ve bu çok süper bir şey. Bunun yanında insanlar inanılmaz derecede sıcakkanlı ve senin Türk olduğunu anladıkları anda sana çok güzel bir sempatiyle yaklaşıyorlar. Şöyle bir anım var, hani kısaca bahsetmek isterim. Bir gün fırına gittim. Burada fırına pekara diyorlar. Böyle birkaç atıştırmalık bir şeyler aldım. Böyle sohbet sırasında benim Türk olduğumu anladı. Bana bunları ikram etti. Kesinlikle benden bir ücret almadı. İşte Kosova kökenliymiş kendisi. İşte bizim geçmişte kardeş olduğumuzdan, işte birlikte yaşadığımızdan bahsetti. İnanılmaz derecede duygulandı. Yani gözleri doldu. Ya benim de tüylerim diken diken oldu o sırada. Yani nasıl anlatılır bilmiyorum. Çok güzel bir duyguydu.
Evet, aslında Karadağ'da Kosovalılar zaten genel olarak çok seviyor bence Türkleri. Benim de böyle bazen Uber şoförleri falan Kosovalı oluyor. Türk olduğumuzu öğrendikleri gibi böyle bir seviniyorlar, işte kardeş vesaire diyorlar bildikleri Türkçe kelimeleri. Çoğu İstanbul'a gidip gelmiş oluyor hatta. Karadağ'da zaten Karadağ'dan çok fazla zamanında Balkanlar dağılırken Osmanlı'ya, yani şimdiki Türkiye'ye göç de olmuş, Karadağlı çok insan da var. Aslında bayağı yakın bir kültür genel olarak. Ben de 10 sene önce gitmiştim. Yani sokaktaki insanların tipi bile benziyor. Hatta yani yediğimiz yemeklerde de bayağı benzerlik var. Senin gözlemin nasıl peki? Yani ben böyle bir günlük turistik gözlemimdi bu benim. Çok kısıtlı. Ama sen orada 2 senedir yaşayan biri olarak Karadağ kültürünü bizim kültüre ne kadar yakın buluyorsun? Yani yakın olduğu kadar uzak olduğu noktalar da eminim vardır.
Ben kültürel açıdan açıkçası çok benzer buluyorum. Hani çok benzer noktalar var. Bunun da açıkçası sebebinin Karadağ'ın uzun zaman Osmanlı egemenliği altında yaşamış olmasının, hüküm sürmesinin olduğunu düşünüyorum. Özellikle Podgorica'da Osmanlı zamanından kalma saat kulesi ve kalıntılar var. Hatta Stari Varoş adında bir eski Osmanlı mahallesi var. Eski Türk mahallesi olarak geçiyor literatürde. Siz buraya gidersiniz ve sokaklarında gezerseniz kendinizi böyle hani Türkiye'deki herhangi bir şehirde yaşıyormuş gibi hissedersiniz. O derece yakın. Bunun dışında Karadağ'da konuşulan dil Karadağca. Bu dil Sırpça, Boşnakça, Hırvatça, işte Karadağca, bunlar birbirine çok yakın diller. Ve Türkçe ile de birçok ortak kelimeleri var, işte sabun, kaşık, kilim, torba. Ben bazen İngilizcemin yetmediği yerlerde Türkçe kelimelerden bahsediyorum. Anlıyorlar.
Evet, benim Sırp bir arkadaşım var, iş arkadaşım. Onunla konuşmuştuk. Böyle çok şaşırmıştım. Yorgan, çorap, dediğin gibi bu kelimeler Sırpçada da varmış. Ya da artık biraz daha eski kuşağın kullandığı bazı tabirler mesela eskiden varmış. Onlar da tabii dillerini biraz yalınlaştırmaya çalışıyorlar. Sırplar en azından, bilmiyorum Karadağ'da nasıl. O yüzden biraz daha eski kuşağın kullandığı kelimeler özellikle Türkçe kökenli olabiliyormuş. İlginç. Ben de çok şaşırmıştım ilk duyduğumda.
Benim de çok şaşırdığım noktalardan birisi oldu ama bunu kesinlikle eklemem lazım. Burada inanılmaz seviyede bir Türk dizi hayranlığı var. Karadağ'daki televizyonlarda Türk dizileri Türkçe yayınlanıyor ve altında Karadağca altyazı şeklinde. Hal böyle olunca Karadağlılar ister istemez Türkçe kelime öğreniyorlar. Ve bizim dizilerimiz, açıkçası benim bir adını dahi bilmediğim dizileri burada izliyorlar. Türk olduğumu anlayınca da bana anlatıyorlar.
Ya bu Türk dizilerinin başarısı gerçekten çok acayip değil mi Gülşah ya? Yani Panama'daki konuğum da bundan bahsediyor. İşte İsrail'deki konuğum da, İspanya'da konuğum değil ama bir arkadaşım bahsetmiş. İşte avukatı Can Yaman'ı biliyor musun diye sormuş mesela. Hani bir ara sadece Orta Doğu ülkeleriydi. Şu an hani Latin Amerika, bazı Akdeniz ülkeleri, Balkanlar, birçok yerde böyle bir Türk dizisi fırtınası var.
İnanır mısın Emre bilmiyorum ama ben yogaya devam ediyorum burada. Yoga dersim de benim Sırpça, İngilizce de değil ama gidiyorum. Hani arada bana İngilizce çeviri yapıyorlar. Böyle diğer arkadaşlarım arada böyle yogada ara verdiğimde bana bakıp çukur, ezel, hani inşallah falan diyorlar, hani durum o derecede.
Çok acayip ya. Ama güzel prodüksiyonlar yapıyoruz gerçekten. Çok uzun olmasalar ben de izleyebileceğim ama evet, çok şaşırdım. Benim Romanyalı bir iş arkadaşım mesela Muhteşem Yüzyıl hayranıymış. İstanbul'a 3 kere gitmiş. Hürrem Sultan'ın türbesinde dua etmiş hatta falan, bunları anlatmıştı bana. Ben çok şaşırmıştım. Böyle işe yeni başlamıştı. Böyle ilk günde benim Türk olduğumu öğrenince bir anda kız heyecanla gelip, ne Türk müsün, işte ben Muhteşem Yüzyıl hayranıyım falan. İlginç bir nokta bu da gerçekten. O zaman genel olarak Türklere karşı zaten böyle dizilerden de bildikleri için zaten yakın bir kültür, sıcakkanlılar. Herhangi bir negatif olayla hiç karşılaşmadım.
Ya çok nadir yani. Açıkçası bizzat kendime bir şey karşılaşmadım. Ama hani karşılaşanlar da oluyor. Benim bizzat kendim olumsuz bir olay yaşamadım Karadağ'da Türk kimliğiyle ilgili.
Peki Karadağca öğrenmeye başladın mı?
Karadağca öğrenmeye başladım. Burada bir deyim var. Hani kendileri de hayatta çok yavaş oldukları için ben de soruyorlar öğreniyor musun diye. Polako polako diyorum. Yavaş yavaş. Çok az da olsa öğrendim.
Farklı bir dil sonuçta. Ve bir yandan orada tabii danışmanlık da yapıyorsun. Yatırım danışmanlığı, hukuk danışmanlığı. O yüzden hani resmi kurumlarla da iletişime geçmen gerekiyordur diye düşünüyorum. Onu bir anlatabilir misin aslında? Gönüllü iş ile gidip sonra nasıl sen kendi işini kurdun orada? Yani böyle Türk vatandaşlarına taşınması kolay bir ülke mi Karadağ? Anlatabilirsen sonra yaptığın işe de girmek istiyorum.
Karadağ taşındıktan sonra bir yaklaşık 5-6 ay sonra, hani ülkedeki birçok şeye adapte olduktan sonra, erkek arkadaşım Oğuzhan'la birlikte burada kalmaya karar verdik kalıcı olarak. Ve bu süreçte de Karadağ'da şöyle bir durum var. Siz sermayesiz bir şekilde minimum 1 euroluk bir sembolik rakamla şirket kurup oturum ve çalışma izni alabiliyorsunuz. Biz de kendi şirketimizi kurmaya karar verdik ve oturum ve çalışma izinlerimizi bu şekilde aldık. Şirketimizde danışmanlık, reklam, medya alanında kurduk. Bununla ilgili de faaliyetlerimize başladık. Devamında da benim Türkiye'deki işte hukuk mezunu avukatlık kimliğimin yanında buradaki yerel avukatlarla işbirliği içerisinde çalışmaya başladık. Bu şekilde işlere başladıktan sonra, işlerimiz de biraz ilerledikten sonra 3 ayrı şirketin burada Karadağ'daki yöneticisi pozisyonuna geldik. Bu şirketlerin Karadağ'da yapmış oldukları faaliyetleri biz yönlendiriyoruz. Yatırımlarıyla ilgili yasal prosedürleri, pazar araştırması yapılması gibi uygulamaları biz tamamladıktan sonra işlemlerini de biz gerçekleştiriyoruz.
Türkiye'den de aslında yatırımın arttığı ülkelerden biridir, değil mi Karadağ?
inanılmaz şekilde şu anda bir artış var. Özellikle Türkiye'deki son dönemlerde Euro'daki kurundaki fırlamalardan dolayı buraya yatırım yapan kişi sayısı çok fazla var. Bir de ülkede kullanılan para birimi Euro olduğu için tercih sebebi olarak da Karadağ'ı tercih edebiliyorlar. Genellikle turizm ve inşaat alanında yatırım yapmayı tercih ediyor Türk yatırımcılar.
Genel olarak o zaman herhangi bir alanda belli bir iş fikrin varsa onu Karadağ'da başvuru yapıp kurabilirsin.
Aynen, kesinlikle öyle. Yasal gerekli şirket tüzüğünü ve iş planını sunup gerekli evrakları da verdikten sonra Karadağ'da kolay bir şekilde şirket kurup oturum ve çalışma izni almak şu anki yasalar çerçevesinde kolay.
Peki bu kaç senelik bir oturum izni oluyor? Yani kaç yılda bir yenilemen gerekiyor?
Onu da şu şekilde anlatayım. Eğer şirketin %51 ortağı, yani en büyük paydaşı diyeyim, her sene 5 yıl boyunca birer yıllık şeklinde alıyor bunu. Daha sonra 5 yılın sonunda 5 yıllık oturum ve çalışma iznine başvurabiliyor. Toplamda 10 yıl olunca da süresiz oturum ya da vatandaşlık gibi yasal hakları doğuyor. Tabii ki burada Karadağ Devleti'nin takdir yetkisi olduğu için ve dil şartı gibi şartlar olduğu için gelecekte bunlar da yapılabilir diye düşünüyorum.
Valla Gülşah tam bir hukuk danışmanı olarak çok net bir şekilde açıkladın. Ben de bunu soracaktım bir sonraki sorumda, vatandaşlık süreci olacaktı. Evet, böyle bir yol sağlıyor demek ki 10 yıl boyunca ülkede kalırsan, dili de öğrendiğin noktada vatandaşlık süreci. Güzel aslında, yurt dışında yaşamak isteyenler için güzel bir alternatif. Hani kendi bir iş fikriniz varsa, belli bir minik sermayeniz de varsa bunu Karadağ'da gerçekleştirebilirsiniz diye yorumluyorum o zaman.
Hayır, kesinlikle. Ayrıca hani vatandaş olmanın tabii ki diğer yolları da var. Yani bunların en kolay yolu tabii ki evlenmek ve birçok Avrupa ülkesinde ve Türkiye'de de popüler olan altın vatandaşlık yatırım yoluyla vatandaşlık alma prosedürleri var. Bunlar da tamamlandıktan sonra Karadağ vatandaşlığı kolay bir şekilde alınabiliyor.
Aa, şey, Karadağ'da da mı Golden Visa, yani bu altın?
Var, evet. 31 Aralık 2022 tarihinde sonlandırılması planlanıyor. Şu andaki yatırım için gerekli olan rakamlar aslında hani diğer Malta gibi ülkelere oranla daha düşük. Hibe edilmesi gerekiyor. Nasıl? Onun dışında da yatırım yapılması gerekiyor.
Nasıl bir süreç? Mesela ne kadarlık bir tutarın yatırım yapılması gerekiyor? Bir de bu gayrimenkulle mi yoksa devlet fonu mu alınıyor? Nasıl bir şey oluyor?
Şu şekilde anlatayım. Bu ekonomik vatandaşlık programını Karadağ Devleti iki şekilde ayırmış. Birinci şekil bu işte sahil kesiminin olduğu kısım, birinci program. İkinci programda daha bu Sırbistan tarafında, Kosova taraflarında sahil kesiminden uzak olan taraflar olarak ikinci program. Bu sahil kesimlerine minimum 450 bin euroluk yatırım yapıp 200 bin euro da devlete hibe verilmesi durumunda Karadağ vatandaşlığını alabilmek mümkün. Diğer söylediğim o Sırbistan, Kosova'ya yakın bölgeler için de minimum 250 bin euroluk bir yatırım ve devlete 200 bin euroluk bir hibe ile Karadağ vatandaşlığı alabilmek mümkün.
Güzel, farklı seçenekler sunmuşlar ve Karadağ'da aslında bazı dinleyenler diyebilir hani Karadağ ne açılardan cazip diye. Şöyle bir avantajı var. Avrupa Birliği aday ülkelerden biri aslında müzakere süreçlerinde.
Evet, şu an müzakere süreçleri olumlu bir şekilde devam ediyor. Özellikle bu Rusya-Ukrayna krizinden sonra Karadağ'ın Avrupa ve NATO ülkeleri yanlısı tavrından dolayı ben bu sürecin daha da hızlı olacağını düşünüyorum kendi adıma. Ve bununla ilgili de günden güne yeni yasalar, yeni prosedürler Karadağ'da açık bir şekilde uygulanıyor. Bunun dışında hani pasaport anlamında da Karadağ vatandaşları Avrupa Birliği bölgesinde olmasalar da kendi pasaportlarıyla hani vizesiz bir şekilde Schengen bölgesine seyahat edebiliyorlar.
O da güzel bir avantajmış açıkçası ve aslında ülkede zaten para birimini euroya çevirmesiyle Avrupa Birliği'ne girmeye ne kadar istekli olduğunu aslında gösteriyor bir yandan. Bu bile hani para birimini gönüllü olarak değiştirmesi bile büyük bir gösterge. O yüzden aslında böyle bir Karadağ vatandaşlığı yolunda emek vermek bir yandan da Avrupa Birliği vatandaşlığı yolunda emek vermek gibi bir şey. Evet, vatandaşlık konusunu bayağı güzel, net bir şekilde açıklamış olduğunu teşekkür ederim. Peki mesela bir gün Karadağ'dan taşınsan Senin en çok özleyeceğin şeyler neler olurdu?
Çok güzel bir soru aslında. Ben Karadağ'daki beklentilerimi özlerim. Ben hayat felsefemi şu şekilde kurdum çok yakın bir zamana kadar. Ben minimal ve doğayla iç içe bir hayat yaşamayı hedefledim ve şu anda da öyle bir hayat yaşıyorum. Karadağ'dan taşınsam ben buradaki doğayla iç içe minimal hayatı özlerim ve bu her an her yere kolay bir şekilde gidebilme durumunu, insanların sıcakkanlılığını, bunlar özleyeceğim şeylerin başında geliyor. Çünkü hani Avrupa ülkelerine ben de seyahat ettim. Türk olduğumu öğrendikleri anda hani Karadağlıların yüzünde bir gülümseme oluşuyor ve bu benim gerçekten hoşuma gidiyor. Diğer ülkelerde bu durum açıkçası her zaman böyle olmuyor.
Peki mesela Karadağ aslında bayağı iyi biliyorsun. 2 yıl bile tam olmadan sen bir yandan hani gayrimenkul danışmanlığı da yaptığın için, 3 farklı şehirde yaşadığın için ve Karadağ üzerine de yazıp çizdiğin için, yani o da insanı etkiliyor bence. Çünkü o yazılarını hazırlarken de iyice araştırıyorsun, düşünüyorsun. Mesela turistik birine rehberlik yapacak olsan nerelere gitmesini önerirsin? Yani sence Karadağ'ın nereleri güzel?
Valla ben çok şey öneririm. Çünkü çok sevdiğim yerler var. Zaten son zamanlarda da Türk turistler çok fazla ziyaret ediyorlar Karadağ'ı. İlk önerim bence Karadağ'ın en popüler şehri Budva olur. Kesinlikle Budva Old Town'a gidin ve orada bir adet parça pizza yiyip Old Town'un içinde gezin. Daha sonra da Mogren ya da Slovenska plajda denize girin, Petrovaç'ı ziyaret edin ve Budva'nın sembolü haline gelen Sveti Stefan Adası'na gidin. Bu adayı Marilyn Monroe, işte Elizabeth Taylor'a kadar birçok ünlü isim ziyaret etti ve hani adaya girebilmeniz mümkün değil. Çünkü adaya girebilmeniz için adanın içerisinde bulunan bir otelde ya da restoranda rezervasyonunuzun olması gerekiyor. Ama yine de dışarıdan manzarası bile yeter. Bunun dışında Kotor şehri zaten UNESCO tarafından korunuyor bu şehir. Kotor'da da çok güzel ve büyük bir Old Town var ve bu Old Town'da gezerken eminim ki kendinizi böyle orta çağda hissedersiniz. Çünkü yapı şekli öyle ve ben çok seviyorum ve Old Town'da yer alan San Giovanni Kalesi'ne tırmanın, o körfezin inanılmaz manzarasını deneyimleyin. Bunu da öneriyorum ve Kotor'un birazcık ilerisinde yer alan güzeller güzeli Perast kasabası var sırada. Ben bu kasabayı çok seviyorum. Orada Kayaların Lady'si adı altında bir tane ada var. Yani yolunuz düşerse orayı da ziyaret edebilirsiniz.
Orası çok güzeldi. Ben de Peras'ta gittiğimizde o gölün ortasında ufak bir adacık ve minik bir kilise var o adacığın üzerinde. Çok büyüleyiciydi ve Körfez kısmı coğrafi olarak da çok farklı bence birçok yere göre. Mesela Türkiye'de öyle bir, ya biraz Karadeniz'i de anımsatmıştı bana ama tam da değil. Yani göl gibi bir yerdesiniz ama aslında bir körfez. Çok farklı bir coğrafyası var o bölgenin.
Gittiğin için biliyorsun, o yüzden ne hissettiğini şu anda çok iyi anlayabiliyorum. Evet, manzarası ve Körfez'in coğrafi konum itibariyle çok farklı. Zaten asıl güzelliği katan da o bence. Hatta o Peras'ta iki tane ada var. Bu adalardan birisi efsaneye göre oradan geçen her bir balıkçı oraya taş atmış ve o ada öyle oluşmuş.
İlginç.
Evet. Diğer başka ne önerebilirim? Tivat önerebilirim. Porto Montenegro, hani böyle zenginlik, lüks ve güzelliğin şehri Tivat ve orada Porto Montenegro çok güzel yatlar var. Kesinlikle görmenizi öneririm. Eğer benim gibi doğa aşığıysanız ve doğada vakit geçirmeyi seviyorsanız da Durmitor Milli Parkı, Biagoroska Milli Parkı'nı ziyaret edebilirsiniz. Hani Karadağ şarapları çok ünlü. Hani şaraplarını tadımlayıp şarap mahzenlerini de ziyaret edebilirsiniz. Tabii ki bu kadar yeri ziyaret ettikten sonra birkaç tane de güzel yemek önerisinde bulunmak isterim. Mutlaka cevabı deneyin. Siyah risotto, deniz ürünleri, boşnak böreği, boşnak mantısı. Bunları da deneyimlemeden gitmeyin derim.
Oo, çok güzel tanıttın vallahi Gülşah. Bahsettiğin yemeklerde cevabı aslında köfte gibi bizim. Tekirdağ köfte
Evet.
tarzında diyebiliriz. Diğerleri risotto diyorsun. Böyle biraz Akdeniz, biraz Balkan. İkisinin arasında, yani yemeklerde bile yansımış. İkisinin arasında bir ülke gibi genel olarak.
Evet, tam ortaya karışık bir ülke. Zaten risotto İtalyan yemeği ama burada da var ve çok ünlü. İşte cevabı da bizim parmak köfte tabiri caizse. Ama bunların içinde benim en favorim sorarsan Emre, mutlaka da dene de dediğim Boşnak mantısı, böyle yoğurtla servis ediliyor. Ben bazen 3 öğün bile yiyorum.
Mantı ben de çok severim. Boşnak mantısı da güzel olur valla. Olsa hayır demem şu an. Bu arada Porto Montenegro dedin ya, mesela o kısım bayağı yeni bir yatırım değil mi? Bu aslında yatırım programları, Avrupa Birliği'ne aday olması, bunlar da aslında Karadağ'ın gelişimini hızlandırmıştır eminim.
Tabii ki, tabii ki bu yatırımlar özellikle Porto Montenegro biraz eski kalıyor. Porto Novi şu anda yeni gerçekleştirilen bir proje. O da bir yat limanı ve Herceg Novi de Dubrovnik ile sınır. Hani uluslararası anlamda hani ünlü kişilerin yatlarını oraya park ediyorlar, geliyorlar. Hani sen Tivat'ta mesela Amerika plakalı bir araç görebilirsin, işte yatıyla getirmiştir, arabasıyla geziyordur. Yani çok farklı alakasız ülkelerden araba plakalarını bile görmek mümkün oluyor bazen.
Peki demin yemeklerden konuştuk. Türkiye'ye dair neler özlüyorsun? Genelde konuklarım hep yemek söylüyor bu aşamada ama senin Türkiye'ye dair özlediğin ya da Türkiye'de hayatın avantajı olarak gördüğün şeyler neler?
Ya önce yemek konusuna bir el atmak gerekiyor. Ben bilmiyorum, biliyor musun ya da konuştuk bu konuyu. Antalyalıyım ve özlediğim tek şey köfte piyaz. Ve burada onun bir karşılığı yok yani. Hani burada evet et bulabilirsin, salata bulabilirsin ama köfte piyaz bulamazsın. Benim en çok yemek anlamında özlediğim şey o. Türkiye'de özlediklerimde en başında tabii ki ailem geliyor ve bizim bir köpeğimiz var, Toprak. Hani çok uzun zamandır bizimle. En çok onları özlüyorum. Yani arkadaşlarımı özlüyorum. Doğduğum, büyüdüğüm yeri özlüyorum. Yani onun dışında spesifik olarak şunu özlüyorum diyemem.
Bir de hayatın biraz daha hızlı akmasını özlüyorsun gibi anladım ben yavaşlıktan şikayet ettiğin noktada.
Evet, iş anlamında vesaire görüşmeler anlamında biraz daha Türkiye tabii ki daha kolay. Yani Türkiye'de yaşamanın avantajlarını da söyleyecek olursam bence en güzel avantajı ailemle ve sevdiklerimle bir arada olmak. Bir de ben Türkiye'deyken şu durumu çok seviyorum. Her şeyi bilmek durumu. Zaten ben bu ülkede doğdum, büyüdüm. Her konuya hakimim. Zaten havaalanına indiğim anda böyle diyorum. Allah'ım geldik yine ve çok mutluyum moduna giriyorum. Çünkü seviyorum ben ülkemizi ve şimdi ben Karadağ'a geldiğimde bütün prosedürleri yeniden öğrenmek durumundayım ve Türkiye'de böyle öğrenmek zorunda olduğum bir konu olmadığı için bu rahatlığı seviyorum.
Peki dönmeyi düşünüyor musun bir noktadan?
Şu anda dönmeyi düşünmüyorum. Hayata şöyle bakıyorum. Hayat benim maceram. Gezilecek ve görülecek birçok yer var ve macerama farklı ülkelerde devam etmeyi planlıyorum. Ama şöyle bir düşüncem var. Hayatın ne getireceği hiçbir zaman belli olmuyor. Çünkü sen bana 2 ya da 2-3 sene önce hadi Gülşah haritadan Karadağ nerede bakalım desem, ben açıkçası haritadan Karadağ'ın yerini gösteremeyecekken 2 senedir Karadağ'da yaşıyorum. O yüzden çok da büyük konuşmamak gerekiyor diye düşünüyorum.
Doğru, o da doğru. Evet, biraz da fırsatlara göre hayatı akışına bırakmak gerekiyor belki de. Siz de güzel bir fırsat yakalamışsınız bence. Çok mantıklı bir tercih olmuş Karadağ'da anlattığın şeylere göre rahatça hani kendi işinizi kurup orada kendi işinizi sürdürebiliyorsunuz. Bu da çok büyük bir avantaj. Ve genel olarak hayatı da sevmişsin anladığım kadarıyla. Valla çok teşekkürler Gülşah. Bize Karadağ'ı çok güzel bir şekilde tanıttın. Senin eklemek istediğin bir şeyler var mı?
Ben özellikle sana çok teşekkür etmek istiyorum Emre. Bana ilham verdiğin için, yeri geldiğinde motivasyonum düştüğünde senin podcastlerinde motive olduğum için ve bu seriye devam ettiğin için ve beni de dahil ettiğin için çok teşekkür ederim.
Aa, ben teşekkür ederim Gülşah. Eğer gerçekten böyle dendiğinde ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama gerçekten faydalı olduysa ve ilham da verdiyse ne mutlu bana. Hani aslında bu birkaç konuğumda oldu. Şaşırıyorum da ona. Aslında bölümleri dinlemeye başladığında Türkiye'deydin. Ve şimdi kaç bir buçuk yaklaşık 2 senedir Karadağ'da yaşıyorsun. Bunları da görmek hoşuma gidiyor açıkçası. Umarım her şey dilediğin gibi gerçekleşir.
Umarım hepimiz için öyle olur.
Vakit ayırdığın ve katıldığın için çok çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere, hoşça kal.
Dinlediğiniz için teşekkürler. Uygun kur ve düşük gönderim ücretiyle yurt dışı para transferlerinizi kolayca yapabileceğiniz TransferGo sundu. Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım'ı takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.